Ayrım 22. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 234. 77. Sabah Nikitin geldi Nataşa'ya. Kendinde değil gibiydi. Genel olarak hiçbir anlam taşımayan yüzü donmuştu sanki. Renksiz gözleri yuvalarında hareketsizdi. Çok heyecanlı olduğu belliydi. Nataşa da heyecanlanmıştı. Bir şey mi oldu Alexander Yegorovich? Nikitin dudaklarını kımıldattı ama ağzından hiçbir şey çıkmadı. Sonra cebinden bir kibrit kutusu çıkardı, açtı ve duyulur duymaz bir sesle mırıldandı. Felaket. Kutunun içinde iki tane ipek böceği tırtılı duruyordu. Natasha'nın yüzü kireç gibi oldu. Nasıl oldu da farkına varmadınız? Hiçbir şey yoktu ki Natalya Dimitrievna. Rüzgar getirmiş onları. Borovetski'nin dediklerinin aynısı. Geçen yıl oradaydım ben. Her şeyi silip süpürmüşlerdi. Ted Yorkin'e söylemiştim o zaman ama o ormanın ancak uç kısmının bizim bölgeye uzandığını, bu yüzden onların işi olamayacağını söylemişti. Durun bir dakika, nasıl? Çoklar mı bari? Pıtrak gibi, benim sahamın tümü, sonra Zorin'in sahası, sözün kısası felaket. Ne yapacağız peki? Detaylamaya başladılar. Şu şanssızlığa bakın ki 30 hektar yetişmiş ağaç vardı benim bölgemde. Ama üzülmeyin siz, tırtıllar birer aylık daha, hallederiz. Natasha Nikitin'in sahasına gitti. 1934'te dikilen ormanı tümden tırtıllar kaplamıştı. Böyle başa çıkamayız onlarla dedi Natasha. Bir uçak bulmak gerek. Siz Natalya Dimitrievna, ipek böceği tırtılını yalnızca akademide görmüşsünüzdür. Bense bu namussuzla 4 yıldır savaşıyorum. Kusura bakmayın ama kadınca bir sinir buhranı bu sizinkisi. Baksanıza yerdeki şu tırtıla nasıl titriyor. Ne istiyorsunuz yani şıp diye ölmelerini mi? Böyle bir şey yalnız akademide olur. Hele bir yarına kadar bekleyin siz. Gorlenko, Zonin, İmhanitski hep birlikte konuşup Natasha'yı yatıştırdılar. Natasha kitaplığından zararlarla savaş konusundaki kitabını arayıp buldu. Burada %6'lık bir DDT eriğinin büyümelerinin birinci devresinde bulunan tırtılları birkaç saat içinde öldürdüğü, tümünün yok edilmesi içinse 3-4 hafta gerektiği yazılıydı. Ertesi sabah yeniden ormana gitti Natasha. Yerde bir sürü ölü tırtıl vardı ama bunlardan daha çoğu hem de canlı olarak ağaçlardaydı. Nikitin iyice yatışmıştı, gülümseyerek hiç kimsenin ölmeye istekli olmadığını, tırtılların da bu konuda acele etmediklerini söyledi. Natasha bir gün daha bekledi. Her şeyin birkaç günde yoluna gireceğini söyleyen Zoni'nin yüzü kararmıştı. Çok büyük bir alanı kaplamışlar. Akşama doğru İmhanitski geldi koşarak. Onun bölgesinde de görülmüştü tırtıl. Anlıyordu Natasha. Eğer bir uçak bulamazlarsa her şey mahvolacaktı. Kendisi gitmeye karar verdi uçak aramaya. Gorlenko'nun olumsuz karşılık alınca diretmeyip eli boş döneceğinden korkuyordu. Gece trenine yetişebilirse eğer sabaha Ted Yorkin ya da Glibachev'i görebilirdi. Natasha'nın uçak bulmaya gideceğini öğrenen Nikitin hırsla, ''Tabii'' dedi, ''madem ki siz direktörsünüz şimdi, karşı koyacak değilim ama kusura bakmayın ya, yine de çok gülünç bir şey bu. Millet burada iş yapıyor, siz de gösteri peşindesiniz. Oldu olacak bir savaş filosu getirin bari.'' İstasyona kadar 40 kilometreydi. Natasha erken çıktı yola. 9.30'da treni kaçırmaktansa istasyonda 2 saat oturmak daha iyiydi. Gece ılıktı. Hafiften bir yağmur çiselemeye başlamıştı. Tam yolu yarılamışlardı ki araba durdu. Şoför uzun süre motorla uğraştıktan sonra sövmeye başladı. Alexander Yegorovich'e söylemiştim. Eğer bu meret onarıma verilmezse adamı yolda bırakır demiştim. Olacak iş mi şimdi bu? Yapabilecek misiniz? Diye sordu Natasha. Yoksa sabaha mı kalırız? Şafak'la beraber Krakin'e gider, 3 tonluk bir kamyon göndermeler için telefon ederim. Yeniden sövüp saymaya başladı şoför ama Natasha'nın onu dinlediği yoktu. Orman yolundan istasyona doğru yürümeye başlamıştı bile. 24-25 kilometre çeker istasyon buradan. Artık posta trenine gecikirim ama herhalde bir de marşandiz vardır. İstasyona ne kadar çabuk varırsam yarın Ted Yorkin'i bulabilme şansım o kadar fazla olur. Şimdi saat 10. Eğer hızlı gidersem 2'ye doğru istasyonda olurum. Yağmur hızlanmıştı. Toprak yol iyice çamur olmuş, kayıyordu. Natasha birkaç kez düştü. Her seferinde de kalkıp daha büyük bir hızla yola koyuldu. Gündüz bile hava serince olduğu halde gecenin şu geç saatinde ter içinde kalmıştı. Orman bitti, step başladı. Yağmur ince ince yağmaya devam ediyordu. Korkunç bir şey bu diye düşündü Natasha. Hava bile bize karşı. Bu yağmurda kimse uçmaz. Artık koşmaya başlamıştı. Aydınlık ilkbahar yeşiliyle bir orman ve tırtılların yediği bir yaprak geliyordu gözünün önüne. Yaprak büyüyor büyüyordu. Gök karmakarışıktı. Yağmur dinmiş ve yırtılan bulutların arasından bir an için sarı, donuk bir ay gözükmüştü. Natasha durdu. Nedensiz bir korku duydu içinde. Hiç değilse bir ışık görebilseydi. İstasyona ulaştığında saatler 1:30 gösteriyordu. Posta treni 1 saat önce gelmişti. İstasyon şefi, çıkarın üzerinizdekileri de kurutun dedi. Ne hale gelmiş ayakkabılarınız. Ne dediğini anlamadan baktı ona Natasha. Marşandiz peki diye yineledi. Yol almanın nedenli kolay bir iş olduğunu şimdi anlıyordu. Yürürken bir şeyler yapıyordu. Şimdi ise saate bakmak gerekiyordu. Az önce uçarcasına ilerleyen saat şimdi durmuş gibiydi. Sanki saatlerdir burada oturuyorum. Oysa topu topu 40 dakika olmuş. Sabah saat 9'da Natasha Ted Yorkin'in bekleme odasındaydı ama Ted Yorkin daha gelmemişti. Ev adresini istemesi de boşuna olmuştu. Tırnakları parlak kırmızıya boyalı sekreter kız roman okuyor ve tepesine dikilmiş, tırtıl mıdır nedir bir şeylerden söz edip duran kızı dinlemeye hiç de istekli görünmüyordu. Nikita Ivanoviç dün geç saatlere dek çalıştı. Adresini kimseye vermiyoruz. Oturup bekleyin. Biraz sonra gelir. Hem bir bekleyen siz değilsiniz ki. Ted Yorkin 10:30'da geldi. Natasha hemen odaya daldı. Adamın birisi daha önce geldiğini söyleyerek onu durdurmaya çalıştı ama Natasha, anlayın lütfen dedi İpek böceği, her şey mahvolacak. Öyle umutsuzca söylemişti ki bunları, adam ellerini iki yana açıp yol verdi. Her şeyden zor olanı da Nikita Ivanoviç'i bir an önce harekete geçmek gerektiğine inandırmaktı. Ağır kanlı, şişman bir adamdı Ted Yorkin. Raporlar üzerindeki mürekkep lekesi ya da kırılmış bir kurşun kalem onu kendinden geçiriyor. Aceleci, telaşlı insanlara hiç dayanamıyordu. Natasha'ya olup bitenleri ayrıntılarıyla anlattırdıktan sonra son derece sakin, ihmalkarlığından dolayı ona sitem etmeye başladı. Daha önce de ne yapıyordunuz? En baştan gaz yağı ile ilaçlamak gerekirdi. 3 gün önce farkına vardık. Bu belki de benim hatam. Beni kovabilirler de bu yüzden. Mahkemeye de verebilirler. Anlıyorum. Yalnız hemen, şimdi uçak göndermek gerek. 1 dakika bile gecikmeye gelmez. Ted Yorkin Natasha'ya baktı. Elbisesi yağmurdan solmuş, buruş buruş olmuştu. Bitkin yüzünde gözleri ışıl ışıldı. Onun bir de sonbaharda makineler dağıtılırken geldiğini anımsadı. Güzel bir kız diye düşünmüştü o zaman da. Ama gelmiş böyle ıssız bir yerde işe vermiş kendini. Acımıştı Natasha'ya. Gidin biraz dinlenin. Herhalde hiç uyumamışsınızdır. Yemekten sonra yine konuşuruz. Natasha kendinden geçti. 1 dakika bile kaybedemeyiz. Bunun ne büyük bir tehlike olduğunu anlamıyor musunuz? Bizim Yenka'dan ta Churasovskaya'ya kadar hemen şimdi bir uçak göndermek gerek. Ted Yorkin'in kaşları çatıldı. Ne demek hemen şimdi? Nereden biliyorsunuz şu anda elde uçak olduğunu? Hem ihmalkarlık yapmışsınız hem de panik yaratıyorsunuz. Görevler bir düzen içinde yerine getirilir değil mi? Natasha fırlayıp kalktı. Bağışlayın beni, gidiyorum. Doğru parti bölge sekreterliğine gitti. Bir zamanlar kolhozda verilecek dersler için kendisiyle görüştüğü ikinci sekreter Samarin'i buldu. Hiç konuşmadan dinledi onu Samarin. Sonra kalemini masa üzerine tıklatıp birkaç kez kendi kendine. Anlaşılıyor diye mırıldandı. Natasha'ya, o da Ted Yorkin gibi, anlaşılıyor, ihmalkarlık yaptınız, şimdi de panik yaratıyorsunuz diyecekmiş gibi geldi ama Samarin telefona uzandı. Dinle Nikita Ivanoviç, nerede şimdi senin uçaklar? Anlaşılıyor, ya ikincisi, onu istasyona gönderelim. Hayır hayır, hemen bugün, bu namussuz hiç gecikmeye gelmez. Yok, bir şey yok, yatışmış durumda. Natasha'ya baktı Samarin. Gerçekten hiç değilse bir lokantaya gidin, yemek yiyin. Uçak 1 saate kadar hazır olacak. Hiç uyumamak, yemek yememek olmaz. Hava koşulları izin verir mi dersiniz? Sanki yağmur yüklü, o ağır, alçak bulutları dağıtmak Samarin'in gücü ve yetkisi içindeymiş gibi. Onu buna inandırmak istiyordu. Samarin pencereden baktı. Pilota sorun bunu. Yaşlıca bir adamdı pilot. Kır sakalından birkaç gündür tıraş olmadığı anlaşılıyordu. Hava raporuna bakıp başını yukarı kaldırdı. Motor onarılana kadar dağılır bu bulutlar. Geç saatlere kadar da çalışabiliriz. Günler uzun artık. Natasha kendini tutamadı ve ona sarıldı. Şaşırmıştı pilot. Ne yapıyorsunuz? Natasha ona hemen şimdi uçabilecek durumda olmanın ne büyük bir mutluluk olduğunu açıklamak istedi. Ama sevincinden sözcükler boğazına tıkanıyordu. 21 Mayıs'ta oluyordu bunlar. Ayın 26'sında ise ne Nikiti'nin bölgesinde ne de öteki bölgelerde bir tek canlı tırtıl kalmamıştı. Natasha eve dönünce Vasenka'nın bile söylediklerini dinlemeden, yemek yemeden öylece yattı ve akşamın 10'undan ertesi sabah 10'a kadar uyudu. Güneşli, açık, çiçekli bir gündü. Yağmurlu, yumuşak bir ilkbahardan sonra yaz başlıyordu. Natasha meşeciklere gülümsedi. Şimdi 2 kat daha değerliydiler onun için. Ölümden kurtarmıştı onları. Yeni sürgünlere de bakmayı unutmadı Natasha. İyi sürüyorlardı. Korkunç bir yorgunluk hissediyordu vücudunda. Sanki 12 saat daha deliksiz uyuyabilirdi. Ama yorgunlukla birlikte ağır, yoğun bir sevinç de hissediyordu. Akşam o gün gelen postayı dağıttılar. Babasından mektup vardı Natasha'ya. Dimitri Alekseyeviç şunları yazıyordu. İlkbahar erken geldi bu yıl. 1 Mayıs'ta da sıcak hava. Moskova güzelleşiyor. Her yere ıhlamur diktiler. Yeni alanlar açtılar. Hatta evlerin bazılarını boyadılar bile. Dün değil, önceki gün çok ilginç bir konferansta bulundum. Cerrahi gerçekten olağanüstü şeyler gerçekleştiriyor. Seni bir takım hastalık adlarıyla sıkacak değilim. Pek anlamazsın çünkü bu konudan ama sana şu kadarını söyleyeyim ki yakında kol bacak montajları başlayacak. Kesecekler ve yeniden takacaklar. Bir masal değil bu. Köpek üzerinde deney yaptılar. Gözümüzle gördük. Hoplayıp oynamaya başladı köpek. Operasyonun hangi ayağına yapıldığını anlayamadık bile. Tümör olayları, sakatlıklar gibi bunca çeşitli hastalık için yeni olanaklar yaratıyor bu durum. Bu arada bir dizi konferans daha izledim ki herhalde sen de ilgilenirdin bununla. Ukrayna'daki çeltik tarlaları. Duyduklarına zor inanacağı geliyor insanın. Çok çalışıyorum. Doktor Paşkov izne ayrıldığı için işim bir kat daha çok bu aralar. Milletvekilliği çalışmalarımın nasıl gittiğini soruyorsun. Seçmenler hemen her gün yazıyorlar. Ya bir öğretmen okulunun çatısının onarılması gerekiyor, ya haksızlık yapılmış bir emeklilik işleminin düzeltilmesi, ya oda arayan bir vatandaşın ricası, ya da çocuğuna nafaka ödemeyen kocasının bulunmasını rica eden bir hanım yoldaş. Beni artık hemen bütün bakanlıklarda tanıyorlar. Sistemli bir şekilde bıktırdım herkesi. Akşamları bazen okumaya olanak bulabiliyorum. Ne yazık ki kitap yok. Daha doğrusu pek çok kitap çıkıyor ama okunabilecek olanları pek az. Pek çok yazarımız hayattan soyutlanıp ayrılıyorlar. Büyük işleri anlatıyorlar ama bu işleri yapan insanları göstermiyorlar. Böylece şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Bazarov, Oblomov, Andrei Bolkonski sırasıyla Turgenev'in Babalar ve Oğullar, Gonçarov'un Oblomov, Tolstoy'un Savaş ve Barış romanlarının baş kahramanları. Çağdaşlardan daha iyi biliyoruz. Üzücü bir şey bu. Gazeteleri dikkatle izliyorum ve Amerikalılara ne olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Hiç şüphesiz çıkarını gözetme ve alçaklık onlarda her zaman hem de pek çok olarak vardı. Gorki'nin çok güzel yazıları vardır bu konuda ama benim sözüne ettiğim yüksek anlamda vicdan ya da akıl değil, son derece basit anlamda sağduyudur. Gazeteler her gün Avrupa'daki dalgalanmalardan söz ediyorlar. Amerikalılar kimin üzerinde kuruyorlar hesaplarını? Dün Novo Vremya'da Amerikalıların Hitler ordusunu diriltmek istediklerine ilişkin bir yazı çıktı. İyi ama ölüler nasıl diriltilebilir? Hitler'in yandaşlarının kemiklerini en başta Sovyetler Birliği olmak üzere tüm dünyaya dağıtması bir yana, sağ kalanlar için de fetihçilik isteği öldü gitti. Horoz şekeri falan tutarak bize karşı kışkırtılmaları olanaksız çünkü bize saldırmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirler. Kötü olan şu ki oynanan oyunlar, koparılan gürültüler insanların yaşayışlarına engel oluyor. Büyük bir buluş yapacak ya da iyi bir roman yazacak bir insan ayağının altında sağlam bir zemin hissetmiyor. Rezilce bir demeç ya da zirzopça bir provokasyon düşüncelerini duraklatıyor. Tüm aklı başında insanların bu sersemce gidişe dur diyecekleri anı dört gözle bekliyorum. Belki sizin oralara kadar ulaştıramazlar diye Profesör Sebarşi'nin Stockholm konferansında yaptığı konuşmanın stenografik metnini gönderiyorum. Geçenlerde Vasya'dan kısa bir mektup aldım. Senin Temmuz'da geleceğine çok seviniyor. Ben de seviniyorum. Hem sizin hem de kendim için. Çok şükür ki Minsk yolu Moskova'dan geçiyor. Böylece yakında hem seni hem de torunumu kucaklayabileceğim. Vasenka'ya söyle, buradaki bir teknisyen arkadaşımla birlikte ona bir denizaltı yaptık. Banyo küvetinde denedik gemiyi. Sahicisi gibi yüzüyor. Sevgili Natasha'cığım, sağlığına dikkat et ve geleceğin günü önceden bildir. Herhalde burada bir günden fazla kalamazsın. Bu yüzden o gün bütün işleri bir başkasına devretmek istiyorum. Kendi sağlığından bir tek satır bile yazmamış diye düşündü Natasha üzülerek. Enerjik olması hiçbir şey kanıtlamaz. Böyle birileri için çırpınırken ölüp gidecek. Kasım'da Sebaşin Moskova'ya çağırmıştı Natasha'yı. Direktör olduğunu bildirmişlerdi. Moskova'da 4 gün kalmıştı Natasha ama hemen her gün bir takım toplantılar ve ziyaretlerle geçmişti. Böylece ancak son gece babasıyla birlikte olabilmişti. Dimitri Alekseyevich çok neşeliydi. Bir şeyler anlatıyor, gülüyordu. Sonra birden susmuştu. Natasha onun yüzünün değiştiğini fark etmiş ve ne olduğunu sormuştu. Ama o karşılık vermemiş, cebinden çıkardığı parfüm şişesine benzer bir şişenin tıpasını yalamıştı. Yarım saat bir şey konuşmadan oturmuş, sonra yerinden kalkıp "Görüyor musun?" demişti. "Dans bile edebiliyorum." "Neyin var baba?" diye sormuştu Natasha endişeli. "Hiçbir şeyim yok. Yalnızca biraz daldım." Huzursuz ayrılmıştı Natasha Moskova'dan. Ignatievna için hastaneden doktor geldiği gün Natasha doktora sormuştu. "İçilmeyen ama kapağı yalanan bir ilaç var mıdır?" "Herhalde nitrogliserini söylüyorsunuz," demişti doktor. "Göğüs darlıklarında kullanılır." Natasha bütün gece uyumamış, babasına telgraf çekmek istemişti. Ertesi sabah bir mektup yazarak izin almasını, kendini tedavi ettirmesini yazmıştı. Dimitri Alekseyevich verdiği karşılıkta sağlığının yerinde olduğunu, öte yandan işinin tedavi olmak değil, tedavi etmek olduğunu belirterek sözünü ettiği izni muhakkak alacağını ama bunun herhalde Ağustos'tan önce olamayacağını yazıyordu. Babasının mektubunu okurken Natasha onun Moskova'daki dairesini anımsadı. Korkunç bir şeydi onu orada yalnız bırakması ama ne olursa olsun ayrılmazdı hastanesinden. Kendisinin de şu sıralarda istasyonunu bırakması olanaksızdı. Yani bir kısır döngü içindeyiz. Hepimiz birbirimizden ayrı yaşıyoruz. Biz Vasya ile sağlamız. Eğer savaştan sonra bile birbirimizi bulabilmişsek hiçbir ayrılık bizim için korkunç değil demektir. Babam için korkuyorum yalnız. Yaşının bile kaç olduğunu söylemiyor ama herhalde bir 63-64 vardır. Dedeciğin sana bir denizaltı yapmış dedi Vasya'ya. Sahici mi? Evet, banyoda yüzdürdüklerini yazıyor. Vasya düş kırıklığına uğramıştı. Sündüre sündüre. Banyoda mı? Dedi. O zaman sahici değil. Ben size gölde yüzebileceklerinden istiyorum. Akşam Natasha, Sebarşin'in Stockholm'de yaptığı konuşmayı okudu. Konuşmasını yaparken Sebarşin herhalde Stockholm'in katakomplarını, Duma'yı, genç zenciyi, İtalyanları, Amerikalı protestan papazı anımsamış ve onların kaygılarını, öfkelerini, düşlerini alışılmamış heyecanlı sözlerle dile getirmişti. Natasha başını bir an bile ayırmadan okuyor, sonra düşünüyordu. Nasıl yaşıyorlar onlar orada? İstasyonun yürüdüğü geceyi, çamurlu kaygan yolu, yağmuru anımsadı. Tarifsiz bir acıyla bir an önce istasyona varabilmeyi düşünüyordu. Oysa onlar her gün aynı durumdalar. Nedense Sergei'yi anımsadı. Nina Georgievna'nın evindeydiler. Sergei, Natasha'yı geçirmek için onunla çıkmıştı. Savaştan konuşmuşlardı yolda. Vilna'nın kurtuluşundan, Paris'te genç bir kadının faşistlerin tankını nasıl yaktığından söz etmişlerdi. Sergei iyice coşmuştu. Zaferden sonra durumun nasıl olacağını düşünüyordu. Natasha'nın evine gelince ayrılırken "Seryoja," demişti Natasha. "Çabuk döneceksin. Hem Valya hem annem bekliyor seni. Hepimiz bekliyoruz." 1,5 ay sonra öldürmüşlerdi Sergei'yi. Nereden aklına gelmişti peki şimdi Sergei? Belki de Sebarşi'nin konuşmasında genç bir Fransız kızının Nice'de jandarmaların üzerine nasıl atıldığını anlatması anımsatmıştı ona bunları. Ama hayır, yalnızca bundan değildi. Ayrılmalarından önce Sergei, sabah asık suratlı olacak demişti ama yine de o gün bizim günümüzdür. Olağanüstü bir gün bugün, böylesini hiç görmemiştim. Aydınlık, sıcak ve diri. Tırtıl derdi bitti, feda edebilir miydik hiç meşeciklerimizi? Nasıl da sevindi Nikit'in. Az kalsın soluksuz bırakıp boğacaktı beni sarılırken. Niye karşı çıktı peki uçağa? Herhalde bunu ben söylediğim için. İyi bir insan ama kafasının içinde tahta perdeler var sanki. Tırtılları nasıl yok ettiğimizi yazayım babama. Hoşuna gidecektir. Ama değmez yazmaya. Nasılsa 3 hafta sonra Moskova'dayım. Kendimi anlatırım. Tek ki o dinlenebilse, sağlığı yerine gelse. Sonra nasıl iyi göreceğim yakında? Uyurken ateş gibi yanan elleriyle yastığa sarıldı. Vasya'yı öpüyormuş gibi geldi ona. Ama bu yalnızca uykusundaydı. Birazcık oturalım ne olur dedi Natasha yalvarırcasına. Dayanamayacağım artık. Sabahtan beri Minsk'te dolaştırıyordu Vasya onu. Her şeyi göstermek istiyordu ona. Her ayrıntı son derece önemliymiş gibi geliyordu Vasya'ya. Örneğin şuradaki küçük evi yıkmak ve sokağın görüşünü açmak gerekmişti. Ötede de kamburluk yapan sokağı düzeltmek gerekmişti. Geçenlerde bir müzede Lermontov'un el yazmalarını görmüştüm. Hemen her sözcüğün üzeri çizilmişti. Azap vermek, sözünün üzerine çizmiş, cezalandırmak yazmış. Sonra onu da çizip yeniden azap vermek yazmış. Ama zamanımızın bir kahramanını, Lermontov'un ünlü romanı, Okurken bunu hiç fark etmiyoruz. Oysa roman sözcüklerden yapılmış değil midir? Neler geliyor başımıza bilemezsin. Dükkan yerinde değil, çiti kötü boyamışlar. Kapı var, kolu yok. Devrimden önce kent yoktu. Kocaman kasabalar vardı. Ne bir plan, ne bir fikir, ne de kendine özgü bir yüz. Eğer o zamanlar Minsk bir şeyler ifade ediyorduysa, bu yalnızca aşağılanmışlık ve ıssız bir taşra kasabasının can sıkıntısıydı. Sonra savaş, bombardımanlar. Almanlar geri çekilirken mayınlar yerleştiriyorlar ve bir caddeyi tümden havaya uçuruyorlardı. Yaptıklarımızdan dolayı sevinç ya da övünç duyduğumu sanma. Sanat yönünden yaptığımız birçok şey beş para etmez. Doğru. Hem çok ucuz süsleme hem de ekletizm var. Ama bir kent doğuyor. Önemli olan bu. Yabancı bir dergi görmüştüm geçenlerde. Gerçekten yetenekli bir sürü mimar. Çok ilginç projeler yapmışlar. Son derece güzel sayfiye yerleri kurmuşlar. Ama oralarda mimarlar ev yapıyorlar. Çevre onları hiç mi hiç ilgilendirmiyor? Biliyorlar ki çevrede nasıl olsa biçimsiz bir şeyler yapılacak. Onların elinden gelebilecek bir şey yok. Tam bir karmaşa yani. Kent öylece kendiliğinden büyüyor. Kimin ne hoşuna gidiyorsa, kim nereyi satın almışsa. Bizim yaptığımızın özü diyebileceğim şey ise ayrı ayrı evleri değil, bir kent fikrini geliştirmemiz. Bir bak, eski Mismiş şu gördüğün. Hemen anlaşılıyor ki burası bir başkenttir. Natasha düşünüyordu. Vasya da eski Vasya değil. Bazen çekiniyorum ondan. Çok büyümüş, uzaklara bakıyor. Vasya 1,5 yıldır neler çektiğini anlatmamıştı Natasha'ya. 48 yılının sonbaharından beri birbirlerini görmemişlerdi. Ya Suslikov binaların ön yüzüne arma yapıştırmaya kalkmış, ya Şervinski iyice alıklaşıp park evlerinin ön yüzünün değil arka yüzünün bakması gerektiğini savunmuş ya da işçi bulunamaması, inşaat malzemesi bulunaması gibi nedenlerle çalışmalar durmuştu. Tek tek herkesle kapışması gerekmişti Vasya'nın. İş hem ağır hem de bıktırıcı şekilde tek düzeydi. Önlerinde olan bir plan değil, çok büyük bir yapım işiydi. Ara vermeleriyle, eksiklikleriyle, çekişmeleriyle koca bir kentin yeniden yapılması işi. Nabokov tembeldi. Bu Bentsov'un saman altından su yürüten bir Hin oğlu Hin olduğu anlaşılmıştı. Şepelevich alıngandı. İkide bir Moskova'ya gideceğim diye bağırıyordu. Ama Vasya en önemli olanı bir an bile unutmuyordu. Yalnızca tek tek evlerde değil, evlerin en küçük ayrıntılarında bile uğrunda çalıştığı, inandığı kent fikrini görüyordu. 2 ay tam bir tedirginlik içinde yaşamıştı. Odinsov'u ansızın Moskova'ya almışlardı. Onun yerine bakan Savchenko ise yapılanların yıkılması gerektiğini, çünkü sokakları düzeltmenin çok pahalıya mal olduğunu, planı da baştan sona bir gözden geçirme zamanı geldiğini söylemişti. Vasya 2 kez Moskova'ya gitmiş, durumu açıklamış, yazıp çizmiş direnmişti. Sonunda bir gün Savchenko'nun yerine Obuhovich'in atandığını öğrenmişti. Bunun iyi mi yoksa kötü mü olduğunu bilmiyordu. Bir hafta sonra Obuhovich onu yanına çağırmış ve karşı koymakla iyi ettiniz, burası Cumhuriyet'in başkentidir demişti. Herhalde sen de meşeciklerine böyle bakıyorsundu diye sordu Natasha'ya Vasya. Hayır Vasya, bu başka bir şey. Ne dersen de bir sanat bu. Bir şey anımsıyorum. Seryoja ile konuşuyorduk. Senin doğum gününde sağ olduğunu ve çarpışmaya devam ettiğini öğrenmiş, kutlamıştık. Seryoja savaş bitince köprüler yapacağını söylemiş ve eklemişti. Vasya'yı kıskanıyorum. Bir mimar yaptığı yapıya yalnızca bir takım matematik hesapları değil, yüreğini de koyabilir. Oysa ben de o kadar istiyorum ki düşlerimi aktarabilmeyi. Minsk'e bakarken, seni dinlerken bana öyle geliyor ki hem kendini hem yoldaşlarını her şeyi katmışsın bu kentin yapısına. Beni alalım hele. Sıradan bir kadınım ben. Kendimce bir şeyler yapıyorum. Ağaç yetiştiriyorum. Nikitin'le tartışıyorum ama sanıyor musun ki hiç düş kurmuyorum? Hayır. Yalnızca bunları ifade edemiyorum. Ama sen benim için de konuşuyorsun burada. Eve gittiler. Vasenka geldi koşarak. İzcilerle birlikte ırmağa gitmişti. Babasını anlatmaya başladı. Annem boğulmamdan korkuyor. Kadın olmasından bu. Oysa sen babacığım benim boğulmayacağımı bilirsin değil mi? Çok güzel yüzebiliyorum ben. Hem sırt üstü hem de yan yan. Dedemin gemisi çok güzel. Bütün çocuklar başıma üşüştüler. Bir milis dokunmak istedi, vermedim ona. Öyle güzel dalış yapıyor ki suya, işte böyle. Baba, ben de dalabiliyorum. Natasha yemeğini yedirdi ona ve uyuttu. Mutlu bir gülümseme vardı Vasya'cığın yüzünde. 1 Temmuz gecesiydi. Yine Minsk'te, yine böyle aydınlık, apak bir gece anımsadı Natasha. Mutluluk da, acı da, Vasenka da hep o gece girmişti hayatına. Daha doğrusu hayatı o gece başlamıştı. 9 yıl geçmişti aradan. Bazen bütün bunlar düşmüş gibi geliyordu. Vasya'ya gencecik bir kızken varmıştı. Minsk dolaylarında zararlara karşı uçakla ilaçlama yapılacağı hikayesini uydurmuştu. O zamanlar hatta ipek böceği tırtılları konusunda bile en küçük bir düşüncesi yoktu. Daha sonra yıllarca yaşayacağı mutluluğu ilk kez o gece tatmıştı. Sabah neşeyle çıkmışlardı, sert bir rüzgar vardı. Vasya yaptığı evleri gösteriyordu ve birden her şey alt üst oluvermişti. Radyoda Molotov'un konuşmasını veriyorlardı. Savaş, kent yanıyordu. Şose boyunca gidiyordu Natasha. Yol bombalanıyordu. İlk kez o zaman görmüştü bir insanın nasıl öldüğünü. Öte yandan Vasya'dan hiçbir haber yoktu. 3 yıl sağ mı, ölü mü olduğunu bilememişti. Hayır, unutulamazdı bunlar. Vasya'ya sarıldı. Çabuk çabuk, telaşla, heyecanla öpmeye başladı onu. Sanki birileri uzun süre, belki de sonsuza kadar ayıracaktı onları. Ortalık aydınlanıyordu. Oda süt mavisi olmuştu. Tiyatro dekoruna benziyordu her şey. Belirsiz, bulanık. Vasya hayranlıkla Natasha'yı seyrediyordu. Coşkun, ateşli, içini belli etmez kadın. Beyaz Rusya'nın balta girmemiş ormanlarında hasretini çektiği ürkek genç kızla kaynaşmıştı. Yorgun, tatlı, coşkun, hayat gibi. Natasha anılarından sıyrılamıyordu. O zaman da erken ağarmıştı gün. Fırlayıp kalkmış ve pencereye koşmuştu. Herkes uyuyordu. Bir saat sonra savaş başlayacakmış. Kimsenin düşünebileceği bir şey değildi bu. Hastaneler görmüştü Natasha. Kan içindeki yara bantları, yaralıların ateş gibi yanan gözleri. 2 yıl çalışmıştı buralarda. Yoksa yeniden mi? Vasya anlamamıştı. Ne? Güçlükle konuşabildi Natasha. Savaş. Vasya düşünceye daldı. Bir Natasha'ya, bir pencereye bakıyordu. Epey uzakta, tamamlanmamış bir bina mavi mavi görünüyordu. Savaş mı dedin? Hayır Natasha, hayır. Bunu kanıtlayamam sana ama böyle bu. Vasya'nın nasıl büyüdüğünü, ağaçların nasıl büyüdüğünü biliyorsun. Bir meşe dikerken kelebek ömrü gibi bir ömür üzerine mi hesap yapılır? Sık sık Minsk'i düşünürüm ben. Bir kent kurmak çok uzun bir süre istiyor. Bir değil, birkaç kuşağın işi bu. Halk adım adım ilerliyor ve halkın adımları çok geniş. Boşuna savaşmadık biz Natasha. Çocuk değiliz artık. Korkutamazlar bizi. Bir Şelega var burada. Aynı birlikte çarpışmıştık kendisiyle. En iyi ustalarımızdan birisidir. Bir gün Haritonov buna Şelega demişti. Bir barış mitingi yapılacak. Sen de konuşsana. Yanıtı şu oldu Şelega'nın. Ben tuğlalarla konuşuyorum. Saatte 2500 tuğla örüyoruz burada. Varsın gelsinler üzerimize. Gelsinler de çalalım yumruğu kafalarına. Asla cesaret edemezler. Bu bir gerçek Natasha. Hem öyle bir gerçek ki tıpkı şu anda sabah olduğu gibi, tıpkı benim seni sevdiğim gibi, hem nasıl, yüreğim yarılacakmışçasına sevdiğim gibi bir gerçek. Birden güldü. Şimdi Vasya uyanır ve hemen gemisini leğene salar. Natasha da güldü. Vasenka daha uyuyordu. Başının üzerinde güneşin ilk ışığı yansıyordu. Sokaktan sabahın ilk gürültüleri gelmeye başlamıştı. Vasya fırlayıp yerinden kalktı. Marangozlar, çerçevelerin hiçbirinin olmadığını söylemeliyim onlara. Çabucak giyindi, çıkarken Natasha'yı öptü. Daha uykulu ve gecenin yoğunluğuyla doluydu. Ve birden hafifçe gülümseyerek, Faust bütün mutlulukları tattıktan sonra ne yapmış biliyor musun? Bir kent inşa etmiş. 22. ayrımın sonu, sayfa 247.